Ayrım 18, sayfa 178. Klinik bir görüşme olarak ikinci çıkma. Bu tür kasıtsız, bilinçsiz donjuanlarla uğraşmak gerçekten çok hoş ve zordur. Danışanın kendisi gibi çıktığı kadınlar da onun liste yaptığını bilmiyorlardı. Bu adam çıkarken seksten değil aşktan söz ediyordu. Kadınları bedeniyle değil aklıyla tavlıyordu. Aslında vücudu erkeklerde aranan geleneksel çekiciliğe sahip sayılmazdı. İtici olmasa da ufak tefek ve çelimsiz yapısı erkeklik çağında büyük acılar çekmesine neden olmuştu. Kendisini diğer erkek çocuklarından aşağı görüyor, kızlar tarafından beğenilmediğini düşünüyordu. Liseye başladığında bile hiçbir kız onunla çıkmak istememişti. Ama sonra işin doğrusu zorunluluktan kadınları aklıyla nazikçe baştan çıkarma alanında becerilerini geliştirmişti. Bu sendroma oldukça sık rastlanır. Gördüğüm en başarılı donjuanlardan bazıları fiziksel kusurları olan ya da kendilerini öyle algılayan erkeklerdir. Bunlar çok zayıf, kısa boylu, öğrenci kılıklı, kadınsı ya da çocuksu veya böyle bir temanın bir çeşitlemesi olabilir ya da kendilerini öyle hissedebilirler. Fethetmeye çoğunlukla diğer çocuklar tarafından alaya alındıkları ve ergenlik çağında kızlar tarafından reddedildikleri için itilirler. Çıkarken bu tip erkekler çabucak açılarak borcunu alacağa çevirir. İçgörü sahibi naziktir ve incinebilirliğiyle barışık görünür. Hatta kendi duyarlılık ve takıntılarını tarif bile edebilir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuk veya ergenken canını yakan şeyin şimdilik yararını işleyebileceğini öğrenmiştir. Çocuksu, şairane ve savunmasız olmak kadınlara özellikle de açık erkek saldırganlığından korkan kadınlara silahlarını bıraktırmakta ve tavlanmalarında çok işe yaramaktadır. Sözüne ettiğim danışanımın durumunda olduğu gibi bu çıkma tarzı çoğu zaman bir gösteri ya da bilinçli bir yönlendirme değildir. Bu tip erkeğin kur yaptığı kadını yaralaması da kaçınılmaz bir sonuç değildir. Danışanın sonunda bağlanmaya karar vermesine yardımcı olan şey o sırada çıkmakta olduğu kadın kadar benim de ona güzel değil çirkin bir ayna tutmamdı. Ona saldırganlığın kalıbını göstermekle kalmayıp onu kurban olmayı reddeden bir ayna. Karşı tarafta kadını bir yana bırakın, bu terapist için bile kolay bir iş değildir. Öncelikle adamın sizin deli olduğunuzu düşünmemesi için. Kendine göre o gerçekten hoş ve duyarlı bir adamdır. Bütün kanıtları toplamalısınız. Gerçekten öyle olması için ikinci bir zorluğa yol açar. Kanıtları ona sunarken duygularını incitebilirsiniz. Ve üçüncü olarak saldırganlığını ayna tutarken size de çok kızmamalı ya da yaralanmamalısınız. Eğer sunumunuz bu duygulardan çok etkilenirse fethedilmiş olursunuz ve adam ilgisini kaybederek çekip gider. Sonunda Kate ile evlenen kadın onun saldırganlığını hemen gördü. Notunu verdi. Davranışlarıyla ve hatta sözleriyle ona bunun nereye doğru gittiğini görüyorum ve yaralanacak birisi değilim. İyisim oraya gitme dedi. Kadın aynı zamanda çelişkiyle barışık birisiydi. Kate onunla ilgili tereddütler duymaya başladığında o da onunla ilgili tereddütler duymaya başladı. Adamın cinsel ilgisi azalmaya başladığında o da seks sırasında bazen kendisini bir çocukla birlikteymiş gibi hissettiğini fark etti. Ve bunu ona söyledi. Adam kendine ait bir alana ihtiyaç duyduğunda kadın kendini reddedilmiş gibi değil rahatlamış hissetti. Yani aynı şekilde karşılık vererek danışanımın saldırganlığını ilişkiye taşımaya davet ediyordu. Adam çelişkisini ifade ediyor diye geri basmayacaktı. Açıkçası tıpkı danışanımın kendi durumunda olduğu gibi bu bilinçli bir oyun ya da yönlendirme değildi. Kadının da ifade etmek istediği bir saldırganlığı ve çelişkisi vardı. Uzun lafın kısası danışanım için doğru insandı. Ama bir de doğru zamanda danışanımın kendi yolculuğu onu kadınlara karşı saldırganlığıyla yüzleşme noktasında getirdiğinde ortaya çıkmıştı. Ve klişeyi tamamlamak gerekirse doğrudan saldırganlığın bilinçsiz sinsiliğine tercih edildiği doğru mekanı yaratmak için danışanımla beraber canla başta çalıştı. Bu mekan elbette terapistin saldırganlığından daha az korkması ve bunu ilişkileriyle bütünleştirmesi için danışanıyla birlikte çalıştığı terapi mekanını yansıtır. Bunun her zaman güzel görünmediğini söylemeye gerek yoktur. Bu tür ilişkide iş kişinin kibar, yardımsever ve işbirliği içinde olmaya çalışmasıyla değil, kendisinin kötücül ve alaycı, kızgın ve uzlaşılmaz olma iznini vermesiyle ilgilidir. Başka bir deyişle bu tür ilişkideki taraflar birbirlerine ve sevgi olan inançlarını yok etmeden savaşmayı öğrenmelidir. Danışanlarıma da sık sık söylediğim gibi herkes açık iletişimi, sevgi, şefkat ve anlayışla ilişkilendirerek bunun harika bir şey olduğunu düşünüyor. Ama çoğu durumda iletişim kurmamızın nedeni bunun harika bir şey olmaktan çok sevimsiz bir şey olabilmesidir. Aklı başında hangi insan kızgınlık, saldırganlık, depresyon gibi olumsuz duygu ve düşüncelerini sevdiği insana ifade etmek ister? Ama istesek de istemesek de bunları ifade ederiz. Tek sorun bunu ne şekilde yaptığımızdır. Bunun çok olumsuz olduğunu ya da çok çaba gerektirdiğini düşünenler için duyarlı Don Juan'la uğraşmanın tek yolu erkenden sıvışmaktır. Bu stratejide sorun bu erkeğin baştan çıktığının farkında olmamanızdır. Siz o sırada şiirden veya tinsellikten söz etmektesinizdir. Yani sıvışmanız gerektiğini bilmemektesinizdir. Bir erkek ikinci çıkışınızda öfkeden kendini kaybederse ondan uzak durmanız gerektiğini çok az çok anlarsınız. Elbette birçok kadında olduğu gibi farkına varamayacak kadar istismara alışık değilseniz. Ama eğer erkek hoş, tatlı ve destekleyiciyse saldırganlık beklemenize gerek yoktur. Çoğu erkeğin saldırgan olması gerçeği hariç. Hoş, erkeklerle uğraşırken savunmanın ilk aşaması bir tür erkek saldırganlığının hazırlıklı olmak ve bunu kabullenmektir. Elbette neyin kabul edilebilir olduğunu da kadından kadına değişecektir. İstismarcı erkeklerle yaşamış ve bunun farkında olan bazı kadınlar saldırgan veya olumsuz erkek davranışlarının işaretlerinden öylesine korkarlar ki bir erkekte böyle bir ifade gördükleri an kapıyı çarpıp çıkarlar. Ama farkında olmadan onu arka kapıdan içeri alırlar. Bu 4. bölümde tartıştığım karşıtların dinamiğiyle ilgilidir. Eğer ilgili pasif ve duyarlı erkeklere yöneliyorsanız bunun nedeni karşıtından korkuyor olmanız olabilir. Sorun bu erkeklerin çoğu durumda haklı olarak kendi saldırganlıklarından korkan erkekler de olabilmeleridir. Yani bu tür ilişkilerdeki sözsüz saldırmazlık anlaşmasının temelinde var olan ama inkar edilen ya da bastırılan saldırganlıktan duyulan korku yatar. Bu durumdaki bir kadın daha önce bir ilişkisinde yaşadığı saldırganlıktan olduğu kadar bir nedenden dolayı belki o zamanlar çocuklu ya da ilişkide bir şekilde güçsüzdü, gösterememiş. Dolayısıyla da bastırmak ya da reddetmek zorunda kalmış olduğu kendi cevabı saldırganlığından ya da öfkesinden de korkuyor olabilir. Eğer bu doğruysa saldırmazlığı seçmeye devam edip içindeki öfkeden kaçmaya çalıştıkça başı daha fazla derde girer. Buradaki psikolojik ilke karşıtların birliğidir. Nedeni de içimizdeki bir şeyden kaçınmak için onun karşıtı olmaya çalıştıkça o şeyin ifade edilme ihtiyacının artmasıdır. Gece haberlerinde insanların bitişik evde oturan katil komşularını gerçekten hoş, sessiz bir adam olarak tanımlaması da bundandır. Daha şiirsel bir ifadeyle bu Macbeth'in güzel olan çirkindir, çirkin olan güzeldir anlamanın da bir yoludur. Yani erkeklerde bir miktar saldırganlık olmasını beklemeli ve bunu kabul etmeliyiz. Saldırgan olmayan erkeğin özellikle tatlı, çocuksu, inanılmaz derecede açık olan bir erkeği değerlendirmek için yapabileceğimiz daha fazla şey vardır. Ne aradığınızı bilirseniz, klinik görüşme tekniklerini, kişiliğine ilişkin bazı varsayımlarınızı doğrulamak ya da çürütmek için geçmişiyle ilgili sorular sormak uygulayabilirsiniz. Böyle bir vakada aradığınız A. Hoş, nazik ve zeki bir adam artı B. Birçok kısa süreli ilişki artı C. İlişkilerin neden yürümediğine dair kendisini ilgilendiren bir açıklama ya da içgörüdür. C şıkkını doğrulamak en zor olandır. Çünkü bizim kasıtsız Don Juan'ımız psikolojik klişeleri, yarı doğruları ve bir ilişkiye hazır değilim, hayatımın farklı bir evresindeyim ya da sorumluluk almanın ne demek olduğunu şimdi anlıyorum gibi kendiyle ilgili sahte analizleri kullanmayı iyi bilir. Yani A ve B şıklarını geçtikten sonra adamla hala ilgileniyorsanız gerçek içgörünün kişinin tümüyle anlayamadığı ama üzerine gitmeye hazır olduğu bir sorunu olduğunun kabulünden geçtiğini göz önünde bulundurun. Şimdi bekar kadınlar itiraz edebilirler. Daha ilk çıktığınız gün insanları geçmişteki ilişkileri konusunda sorguya çekemezsiniz. Tamam, sizi anlıyorum. İkinciye ne dersiniz? Aslında ben bir sorgulama önermiyorum. Olup biteni görmek ve hissetmek için kendimize güvenirsek bilginin kendisini ortaya koyacağını düşünüyorum. Karşıdaki insanı incelemek zaten pek bir işe yaramaz. Her zaman bir hata bulunur. Ama kendimize, ben bu filmi daha önce görmüştüm demeniz ve karşınızdaki insanın davranışlarını makul görmeye çalışmanız da işe yaramaz. İkinci çıkışımızda her yerde olabileceği gibi nezaketle öldürebiliriz. Yani herhangi bir nedenden dolayı rahat değilsek buna bir kılıf uydurmak yerine duygularımıza kulak vermeli ve onları keşfetmeliyiz. Üniversitedeki hocalarımdan birisinin bir keresinde dediği gibi, kendinizi saldırıya uğramış hissediyorsanız saldırıya uğramışsınızdır. Duygulara bu şekilde kulak vermek bir tür altıncı his ya da mistik bir sezgi değildir. Pasif, değerlendirmeye yönelik bir tavır da değildir. Daha çok bizim duygusal tepkilerimizin geçerliliğini sınamak üzere harekete geçiren bir ruh halidir. Örneğin, bir kadın danışanımla güvenilir, dürüst ve duyarlı bir erkekle çıkmıştı. Adam arayacağım dediğinde arıyor, sürekli danışanımın ne kadar harika bir insan olduğunu tekrarlıyor ve bağlanmaya hazır olduğunu söylüyordu. Buna rağmen danışanım ondan rahatsız olmuştu. Ama arkadaşları ona çok seçici olduğunu söylediklerinden kendi duygularına boş verip adamın duygularına karşılık vermeye çalıştı. Ne de olsa hoş bir adamdı. Ancak çaba gösterdikçe adama direnişi ve adamın şefkat ve hayranlığının verdiği saldırıya uğramışlık hissi güçlendi. Gerçek şuydu ki adam dikensiz gül değildi. Kadını nezaketiyle öldürüyordu. Gerçekten duyarlı bir erkek adımlarının karşılık görmediğini anlar ve geri çekilirdi. Bu adam stratejik kibarlığına kilitlenmişti. Ve danışanımı suçluluk duygusuna neden olan sevgi gösterdiğiyle boğuyordu. Bu ilişkinin sürmediğini söylemeye gerek yok. Ancak danışanım duygularının daha önce kulak vermiş olsaydı, kendisi de bu erkeğe de zaman kaybından ve sıkıntıdan daha önce kurtarmış olurdu. Benzer bir durumda başka bir kadın danışanım bunu yaptı. Bir iki kere çıktıktan sonra adama kendisini bu kadar az tanıdığı halde bu kadar coşkulu yaklaşmasından dolayı zorladığını söyledi. Adam buna karşılık olarak daha da uyumlu ve şefkatli bir şekilde. Neden böyle hissettiğini anlıyorum. Bir daha olmayacak. O kadar özel bir insansın ki senin duygularını incitmeyi asla istemem dedi. Bu, kadının adamın fazlasıyla olumlu duruşunun güvenilir olmadığı yolundaki hislerine dayanan ama söze dökemediği varsayımını doğruladı ve onu başından attı. Bu başlangıçta bu dinamiğe sahip olan her ilişkinin bu şekilde devam edeceği anlamına gelmez. Erkek daha fazla uyum göstermek yerine yerinde bir öfkeyle karşılık verse ve kabul görmeyen coşkusunu birazcık törpüleyebilseydi danışanım olumlu tepki gösterebilirdi. Bu da ikisine içindeki hem sevgi hem de öfke barındıran bir ilişki kurma fırsatı verebilirdi. Erkeğin erkekle çatışması. Tecrübelerime göre çoğu kadın erkek saldırganlığını etkisiz kılma mücadelesinde savaş ve aşk arasındaki doğru dengeyi er ya da geç bulur. Diğer yandan erkekler kendi saldırganlıklarıyla çatışmasının halinde diğer erkeklerin saldırganlığına karşılık vermekte özellikle zorlanırlar. Başlangıç noktası olarak erkeklerin otoyolda nasıl araba kullandıklarına bakabiliriz. Erkek sürücü iyi araba kullanmayı, azami hıza ve manevra yapma becerisine ulaşmayı sağlayan teknik bir yetenek olarak tanımlar. Buna karşılık kadın sürücü tanımına güvenlik ve nezaket kavramlarını da dahil etme eğilimindedir. Erkeklerin paylaştığı bu saldırgan potansiyeli ek olarak eğer hasım, erkekse başka bir şey daha gündeme gelir. Genellikle daha da saldırgan olurlar. Bir yandan böyle bir durumda daha fazla kavga etmelerinin nedenini erkeği kadından daha kayda değer bir rakip olarak görmeleri olduğunu söyleyebilirsiniz. Diğer yandan uğrunda kavga ettikleri şey genellikle gerçekten veya mecazi olarak bir kadının ilgisidir. Eğer flörtçüyseniz bunun erkek çocuğun annesinin sevgisini kazanmak için babasıyla rekabet ettiği Ödipal çatışmasının bir kalıntısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Eğer biyoantropologsanız bunun bizim maymun oluşumuzun başka bir ifadesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bulgulara göre erkek şempanzeler diğer erkeklerle kavgalarında özellikle yırtıcı ve rekabetçidir. İlginçtir ki uğruna mücadele ettikleri şey daha önce de belirttiğimiz gibi üreme gücünün ele geçirilmesi anlamına gelen liderliktir. Bazı insan topluluklarında bu oldukça somuttur. Örneğin Venezuela ve Brezilya'da toplumdan yaratılmış yaşayan Yanomami kabilesinde ne kadar çok erkek düşman öldürürseniz o kadar kadınla ödüllendirirsiniz. Bizimki gibi toplumlarda ise bu daha semboliktir. Toplumumuzda pek çok erkeğin seyirciler arasında kadınlar olduğunda daha hırsla mücadele etme eğilimleri metaforik olarak aynı şeyle ilgilidir. Ama köken ne olursa olsun erkeğin erkekle çatışmasının kendine özgü, Çoğunlukla da daha rekabetçi ve savaşçı bir tadı olduğuna şüphe yoktur. Başarılı ve açıkça saldırgan bir iş adamı olan bir danışanım, kendi rolümün böyle görmediğimi defalarca söylediğim halde benden sürekli farklı durumlarda ne yapması gerektiğini söylememi isterdi. "Tamam, bu bir süreç ve bunu kendi başıma bulmam gerekiyor," derdi. Saygısız bir tavırla olmasa bile sabırsızlıkla, "Ama size ne için para ödüyorum? Sizin tecrübeniz ve uzmanlığınız var. En azından öyle olduğunu varsayıyorum. Ama kim bilir? Yani bana tavsiyede bulunabilmeniz gerek." Tavsiyede bulunmadığım zaman hayal kırıklığına uğrayıp kızıyor ve beni değersiz buluyordu. Ama bir seferinde en iyi arkadaşının uyuşturucu bağımlısı olan kız kardeşiyle uğraştığı sıralarda ona ne yapması gerektiğini neredeyse söyleyecektim. O zaman planı bu kadınla bir hayat kurmak ve onu bağımlılığından kurtarmaktı. Çıkmaya başlamalarından birkaç hafta sonra ilgili ve sadık bir kadın olduğu duygusundan hareketle ona evinin anahtarlarını verdi. Ve onunla çok önemli bir iş sırrını paylaştı. İlk başta kadının bağımlılığı konusundaki duygularını nazik ve objektif bir biçimde ele aldık. Bunun bir sorun olduğunu kabul ettiğini ama başa çıkabileceğini söyledi. Ama sonra her zaman somut bilgi istediğini hatırlayıp saldırganlığına kendiminkiyle karşılık verebileceğimi hissettiğimde ona uyuşturucu bağımlılarıyla ilgili bir iki şey anlattım. Söylediklerim doğru olmakla birlikte, yani uyuşturucu bağımlılığının yönlendirici ve yalancı olduğu, yaklaşımım nazik değildi. Durumu inkar ettiğini düşünmüş, onunla yüzleşmem gerektiğini hissetmiş, dolayısıyla da ona tecrübe ve uzmanlığımla saldırmıştım. Hemen tepki göstermedi. Ama aynı gün telesekreterime görüşmeden dolayı yıkıldığını ve en kısa zamanda benimle tekrar görüşmek istediğini bildiren hiddet dolu bir mesaj bıraktı. Buluştuğumuzda bu kadınla ilgili umutlarını ve rüyalarını yok ettiğini, görüşmeden sonra depresyona girip paranoyak olduğunu söyledi. Kadının parası için peşinde olduğundan kuşkulanmaya başladı ve tereddüt ve şüphelerini ona aktardığında ilişkileri bitme noktasına geldi. Danışanım bundan sonra bana terapi tekniğimle ilgili olarak vaaz vermeye başladı. Bir psikolog ve beni bu kadar zamandır tanıyan birisi olarak depresyona gireceğimi tahmin etmeliydiniz. Ve benimle yavaş ilerlemeniz gerektiğini de bilmeliydiniz. Benim gibi birisine yumruk atamazsınız. Biliyorsunuz, ben duyarlı bir insanım. Biliyorum, yardım etmeye çalışıyordunuz ama yaptığınız hataydı. Bana karşı daha dikkatli olmalısınız. Haklı olduğunu söylemeye gerek yok. Ama erkekçe inadımla bunu kabul etmem zaman aldı. Önce ona saldırganlığımı kışkırttığını ve bunu diğer ilişkilerinde de yaptığını göstermeliydim. Sonra inkarcı tutumunun nasıl yüzleşmeye davetiye çıkardığını anlatmalıydım. Ancak bundan sonra özür dileyebilirdim. Hala haklı olduğumu düşündüğüm bir iki nokta da olsa da danışanımın da sevinçle belirttiği gibi hatalı olduğumu kabul etme sorunum da vardı. Bu benim kendi erkeğe özgü güvensizliğime verdiğim saldırgan tepkiydi. Ve danışanımınkine toslamıştı. Sonunda haklısınız, duyarsız davrandım, duygularınızı içe saydım, özür dilerim dediğimde özrümü alicenaplıkla kabul ettim. Ama danışanım psikolog olarak işimi daha iyi bilmem gerektiğini düşünmekte de haklıydı. Kendi erkeğe özgü güvensizliğime kulak verirken yanlış bir numara çevirmiştim. Erkeklerin saldırgan olduğu bazı durumlarda ihtiyaç duydukları şey düelloya davet edilmek değil, kabul görmektir ve güven duymaktır. Bu arada bu faktör saldırgan erkeklerin psikoterapide davranışlarda değil, sözcüklerde konuşmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynar. İlişkiler ve öz saygı gibi kızlara özgü konularda da kendilerini muhallebi çocuğu gibi hissetmeden konuşabildiklerinde kendi kadınlıklarına karşı kabullenici ve meraklı bir tavrı içselleştirebilirler. Bu ise erkekliklerini saldırganlıkla ortaya koyma ihtiyaçlarını azaltır. Açıkçası saldırgan olan erkeklerin bile sadece zorba değillerdir. Dışarıdan sert görünseler de içleri yumuşaktır. Güce hayran oldukları halde zayıf olmayı, şiddet de istediklerinde yalnızca güçlü pozisyondaki birisi tarafından kabullenmeyi isteyeceklerdir. Yani bir kez daha tekrarlarsak, zor erkeklerle başarıya çıkmanın kestirme bir yolu yoktur. Kişinin kendi güç duygusunu ve sevgi dolu saldırganlığını geliştirmesi genelde uzun vadeli bir iştir. Girici, fiziksel giriş, penetrasyon, cinsel ilişkilerde biyolojik bir olgu veya olasılıktır. Boks ya da ev hırsızlığı gibi bazı başka insan faaliyetlerinde de geçerli bir olgudur. Elbette bu girişler saldırgan ve istenen, saldırgan ve istenmeyen veya saldırgan ve şiddete dayalı olabilir. Cinsiyetler arasındaki savaşta tecavüz ve girmeye yönelik şiddet kural değil, istisnadır. Yine de tüm erkekler fiziksel olmasa da psikolojik olarak giricidir. Bu bölümün başlarında anlattığım patlamaya hazır danışanım Len, var gücüyle bağırmış, ben de fiziksel olarak şiddete maruz kaldığımı hissetmiştim. Böylesi bir şiddetin yokluğunda bile erkekler, size alanınıza saldırıldığını hissettirecek şekilde üzerinize gelirler. Kendi saldırganlıklarından korkan bazı tatlı dilli erkekler, erkek saldırganlığının bu yönünü daha alimce bir sınır ihlali olan zihinsel girişe dönüştürerek yüceltirler. Meslekleri ya da başka bir nedenden dolayı başkalarının iç dünyalarıyla ilgili olan erkekler, örneğin psikologlar, bu tür saldırganlıkla ilgili olarak özellikle risk altındadırlar. Aklıma klinik psikolojide öğrencim olan bir doktor adayı geliyor. Bedeninde saldırganlık hücreleri taşıyormuş gibi görünmeyen yumuşak, tatlı dilli, çekici, androjen yapılı bir adamdı. Ulaşmayı güç bulduğu, onun gözlemlerini sürekli tartışan, beni söylediğini kafası almayan bir kadın danışanını tedavi ediyordu. Değişik yaklaşımlar denedikten sonra kadının savunması olduğunu düşündüğü şeyle terapi süresine açık olmaması yüzleşmeye karar verdi. Ne kadar yılgın ve kızgın olduğunu farkına varmadan ona savunmasına ilişkin objektif görüşün olduğu gibi ve eminim tatlı bir dille anlattı. Nahoş olmaya devam edebilirsiniz diye ne kadar nahoş olduğunuzu görmemek için kendi davranışlarınıza tüm çıplaklığıyla bakmak istemediğinizi düşünüyorum. Danışanı haklı olarak yıkılmış ve tedaviyi bırakmıştı. Ödülü her neydiyse ve sanırım bir ödülü vardı. Bu terapistin yorumu, danışanın ona karşı açık olmamasının yarattığı kendi bilinçsiz öfkesinin sonucuydu. Bunu onun zihnine girerek kırmaya çalışmıştı. Bunu onunla tartışırken yaptığı işi eleştirmek ile danışanına yaptığının aynısını ona yapmak arasında ince çizgide durmaya çalışarak. Sanırım gözleminizde doğruluk payı var ama bunu danışanınıza söyleyiş biçiminiz bana ona kızgın olduğunuzu düşündürüyor. Çünkü söylediğiniz sizin için de geçerliydi. Siz de ona karşı nahoş tutumunuzu görmek istemediniz ki. Bu tutumu sürdürebilirsiniz dedim. Benim çizgiyi aşıp onun zihnine girmesinin nedeni de yaptığı aptalca yoruma öfkelendiğimi görmek istemem ve ona karşı nahoş tutumumu sürdürmek istemem olmalı. Eğer bunları size soyut, kapalı ve kafa karıştırıcı gelmeye başladıysa, bunun nedeni zihinleştirilmiş öfkenin böyle bir şey olmasıdır. Saldırının sorumlusu olarak ne yaptığınızı gerçekten bilmiyorsunuzdur. Hedef olarak da sizi gerçekten neyin neden incittiğini bilmiyorsunuzdur. Bu bazen gerçekten zeki birisiyle konuşurken başınıza gelir. Kendinizi aniden aptal, çıplak ve saldırıya uğramış hissedersiniz. Farkında olmadan zihinsel bir savaşa maruz kalmışsınızdır ve aptallaştırıcı mikroplar içinize girmiştir. Diyeceğim, kendi saldırganlıklarından korkan erkekler bunu simgesel giriş biçimlerine dönüştürerek yüceltebilirler. Karımla çıkmaya başladığımda onun dairesine izinsiz girdiğim bir dizi rüya görmüştüm. Benden yeterince yardım alamadığını düşündüğü için bana kızgın olan bir danışanım, rüyasında gizlice evime girdiğini görmüştü. Kız arkadaşının duygularına empati göstermediğini hissettiği için ona kızgın olan bir başka danışanım, rüyasında çekmecesinde ölü bir kadın kafası bulduğunu, içine bir çatal sokup beynini karıştırdığını görmüştü. Bu son danışanım iş arkadaşları tarafından nüfuz edici ve teşhirci bir zeka olarak betimlenen bir film eleştirmeniydi. Rüyası kız arkadaşının kafasına girip onun kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenleme arzusundan rahatsız edici ama güçlü bir metaforuydu. Tüm rüyalarda olduğu gibi ayrıntılar çok önemlidir. Bu vakada giren alet olarak çatal, danışanın kızgınlığıyla bağlantılı, açlığını ortaya koyan çok önemli bir ayrıntıydı. Hiçbir şekilde sadece insana özgü olmayan bu duygusal açlık, çoğu durumda öfke patlamalarının arkasındaki güdüdür. Bağımlılık ve ihtiyaç duygularını ifade etmekte daha sosyal olan kadınlardan farklı olarak çoğu erkek önce böylesi duygulardan kaynaklanan kızgınlığı ifade eder. Genellikle farkında değillerdir ama yiyeceği almak da sizin alanınıza girerler. İstemek akıllarına bile gelmez. Yalnızca veremeyeceğinizi düşünmekle kalmaz, buna muhtaç olmaları gerektiğine de öfkelenirler. Yıllar içinde bunu en net şekilde erkeklerin karılarının hamileliğine veya ilk çocuklarının doğumuna verdikleri bilinçsiz tepkilerde gördüm. Psikanalizin büyük bölümü özellikle de Freudçu psikanaliz, çocuğun aynı cinsten olan ebeveynle ödipal rekabetine odaklanmış olsa da ebeveynin çocukla rekabeti konusunda söylenmiş fazla bir şey yoktur. Yine de üçün çelişki yaratan bir rakam olduğu her iki tarafında arasında oluşan bir yakınlığı üçüncü dışarıda bırakacağı açıktır. Kadın bebeğiyle rahmin içinde veya dışında duygusal olarak ilgilenmeye başladığında erkek çoğunlukla kendisini terk edilmiş hisseder. Ne kadar çabalarsa çabalasın şu olguyla yarışamaz. Bebeğin kadının içine girmesi gerekmez. Bebek kadının içinde büyür ve bebeğin ilgi istemesi bile gerekmez. Bu ilgi ona bütünüyle ve karşılık beklemeden verilir. Ve elbette koca kendisine gösteren ilgide nitel bir eksilme de yaşar. Bu bağlamanın doğası gereği çoğu erkeğin baba olurken zorlandığını teslim etmek gerek. Sorumluluktan azade hayat hayallerine vurulan son darbe olan ikinci çocuğun doğumuyla birçok erkek için durum daha da kötüleşir. Ama çoğu için ilk çocuğun doğumuna kendilerini duygusal olarak aç ve kızgın hissetmelerine yol açan eşinin duygusal ilgisindeki eksilme eşlik eder. Ama kızgın olduklarını fark etmelerinden ne de olsa çocuk sahibi olmak çoğu erkek için büyük bir mutluluk, narsist, haz ve gurur kaynağıdır. Karılarından alamadıklarını bir başka kadından, fantezi ya da gerçekte almaya çalışarak bu konuda eyleme giderler. Bazı erkekler bunun acısını bebekten, özellikle de bir şey istemek için ağladığında çıkarırlar. Bir danışanım rüyasında 1,5 yaşındaki çocuğunun ısırdığını görmüştü. Bu açlık, kızgınlık ve gidiş arasındaki bağlantıyı bir kez daha kanıtlayan bir rüyadır. İlk çocuğum doğduğunda ben de bir huzursuzluk ve kızgınlık dönemi yaşamıştım. Önce bunu uykusuzluğa yormuştum. Ama o zamanla bunun karımla aramdaki başkalarını dışlayan o çok özel ilişkiyi kaybettiğime dair duygularımda ilişkili olduğunu anladım. Ama oğlum doğduğunda neler hissettiğimi ancak yıllar sonra oğlumun kız kardeşinin doğumuyla barışmasının ne kadar uzun zaman aldığını gördüğümde onda kendimi görmüştüm. Tam olarak anlayabildim. Bir keresinde oğlum kız kardeşine duyduğu kıskançlığa yenik düşerek kendini kaybetmiş, ben de ona o doğduğunda benzer duygular yaşadığımı söyleyerek içini rahatlatmaya çalışmıştım. Buna yalnızca harika, demek ki bebekken beni fırlatıp atmak istemiştin diyerek karşılık vermişti. İşte size psikolog bir ebeveynden parlak bir müdahale daha.